Ayrım 11. Yüksek Topuklar. Murathan Mungan. Sayfa 122. 10. Cicili Sabunlar. Bugün arabamı tamirciden alacağız Tude. Dediğimde çok sevindi. Sanki o ana dek bir türlü adını koyamadı ama eksiklerini hep hissettiği bir şey kendiliğinden çözülüvermişti. Benim bir de arabam olmalıydı. Yalnız, başarılı, çağdaş ve özgür bir iş kadını olarak elbette arabasız düşünülemezdim. Böylelikle Talimhane'den, Kasımpaşa'dan, Dolapdere'den geçilerek gidilen gezdiğimiz semtler olarak bakıldığında Tude'nin elbette hoşuna gitmeyen, onda hiç hoş duygular uyandırmayan ama sonuçta araba alınmaya gidildiği için katlanabilir sayılması gereken bir yolculuk başladı. Kız anasından prenses doymuştu. Hayatın bütün bu fuzuli yanları ona gösterilmeden halledilmeli, o yalnızca cici sonuçlarına ulaşmalıydı. Böyle günlerde hep ters gittiği gibi hava iyice ısınmış, geçtiğimiz bütün o yerlerin makine yağı, is, toz, duman ve ter kokuları etrafı sarmıştı. Tamirciye girdiğimizde Tude'nin gözleri içine kurulacağı şık ve gösterişli bir araba aramaya başlamıştı bile. Sonunda dipteki nar çiçeği arabayı beğendi. "Bu mu?" diye sordu. Ne yazık ki yanılmamıştı. Arabayı arayıp bulan, içine prensesler gibi kurulurken orada çalışmakta olan çocuk yaştaki tamirci çıraklarına, yolu tamirciye düşmüş şımarık zengin kızı işveleri yaparak karşılığı olmadığını çok iyi bildiği umutlar dağıtmaktan da geri durmadı. Kızımız hiçbir film eksik kalsın istemiyordu. Neredeyse bütün bu melodram tarihi kadar yaşı vardı Tude'mizin. Baktıkça dehşete kapılıyordum. Çırak çocukları hayranlık ve özlem içinde ağızları yarı açık ardımızda bırakarak uzaklaştığımızda Tude'nin omuzlarının üzerinden şöyle son bir kere dönüp ardına baktığını gördüm. Son bakış, pes doğrusu. Kavşağa geldiğimizde kırmızıda durduk. Önümüzdeki bir araba, arka koltuğunda topuzuna simli bir file geçirmiş bir kadın. Yüzündeki iddiayı ensesinden bile okuyabilirdiniz. Üstü başı yağ pas içinde, yeni yetme sıska bir çocuk elindeki ıslakça bez parçasıyla önümüzdeki arabanın ön camını silmeye başladı. Yeşil yanmasına yakın işini bitirdi çocuk, direksiyondaki avucuna birkaç kuruş koydu herhalde. Çocuk bize doğru yürümeye başladığında arkada oturan o topuzlu simli kadın ardına dönüp sinirli bir biçimde yüzüğünü arka cama vurarak çocuğu geri çağırdı. Tam silinmemiş arka camı gösterdi. Çocuk bu kez de aynı bezgin hareketlerle arka camı silmeye başladı. Sonra yeşil yandı, hareket ettik. İçimde derin bir öfke kabardı. Kadına karşı derin bir öfke. Bu davranışına karşı derin bir öfke. Bu davranışın temsil ettiği değerlerden ve dünyadan tiksiniyordum. Bu tür kadınlardan, bu tür erkeklerden ve onların ait olduğu sınıftan, para ilişkilerinden şiddetle nefret ediyordum. Son zamanlarda ne çok şeyden nefret ediyor, kendi nefretime yetişemiyordum. Büyüyemeyen bir yanım vardı. Yüreğimde çocukça bir adalet duygusu taşıyordum. Ve böyle zamanlarda istemediğim şeyler yapmaya zorluyordu beni. Karşılığı olmayan pahalı gösterişleri. Gündeliğin olağan ayrıntılarından görünen sınıf damgası. Bunlar yanlarında çalıştırdıkları insanları da böyle davranırlar. Ödedikleri her kuruşun takibinde sekmez bir inatları ve dikkatleri vardır. Dünyadaki bunca zulme, haksızlığa ve adaletsizliğe kör olan gözleri böyle boktan ayrıntılar söz konusu olduğunda atmaca kestir. Madem parasını verdik mantığıyla ödedikleri her kuruşun yağını çıkarmaya çalışırlar. Uyanık olmayı var olmak sanırlar. Kazıklanmamak, enayi yerine konulmamak paranoyasından sahiden sahip olmaları gereken hiçbir paranoyaya sahip değillerdir. Dünyanın her yerine aynı boktanlıkla dağılmış aşağılık orta sınıf işte. Ne efendi ne köle. Sonuçta o çocuğa camını sildirmek, böyle bir hizmeti reddetmek de pekala mümkün. Bu da bir seçimdir. Hem takibine vakit ve dikkat ayırdığın o birkaç kuruşun da yanına kalır. İçinde yaşadığımız dünyada kimse kimsenin yoksulluğunu karşılayacak kadar çok para kazanmıyor diyelim. Sabahtan akşama o kavşaklarda durup gelip geçen arabaların camlarını silerek ya da onlara toz bezi satarak birkaç kuruş kazanmaya çalışan yoksul mahalle çocukları bunlar. Dilenmek yerine böyle bir yolu seçmişler. Evet, çoğu kez bıktırıcı da oluyorlar. Kimse merhamet duymak zorunda da değil. Sadaka vermek yerine güya sözde bir hizmet karşı birkaç kuruş verme bahanesi yalnızca. Ama ne doğulu toplumların dilenciye ve onun töresine yaşama hakkı tanıyan ahlakını taşıyabilen bir toplum olabiliyoruz, ne de Batı'nın hizmetsiz ve servissiz hiçbir ödeme yapmadan ödünsüz tutumunu benimseyebiliyoruz. Her zaman her yerde olduğu gibi ne doğulu ne batılı. Hep arada, hep derede. Arabadaki kadının söylenmelerini duyar gibi oluyorum. O adam çalıştırmayı bilir. Güya yutmadı. Güya onu kandıramadılar. Güya o kimseye pabuç bırakmaz. Bunlar hep böyledir. Paralarını alana kadardır işleri. Direksiyondaki adam kocası ise eğer, ben sana söyledim sildirme diye. Madem para verdik, adam gibi işini yapsın. Dünyanın enayisi biz miyiz? Bak ben söylemesem yürüp gidecekti. Arka pencereyi olduğu gibi bırakmış. Sen de hiçbir şey fark etmezsin zaten. Benzeri cümleleri duyar gibi oluyorum. Topuzu simli lanet olasıca kadından çoktan sıkılmışım, aklım gerilere gidiyor. Ama gerilere gitmeden önce uygun bir dönemeçte gaza basarak öne fırlıyor. Onların arabasını solluyorum. Panikliyor, sağa sola savruluyorlar. Adam kurtulmak için gaza basacak oluyor, ben de basıyorum. Amerikan aksiyon filmlerindeki araba sıkıştırma sahnelerine yaraşır bir görüntü elde ediyoruz. O simli topuzun sağa sola panikle savrulmasını izleyerek içimin kızgınlığını bastırıyorum. Ne yaparsınız? Küçük intikamlar, küçük mutluluklar işte. Benim anarşistliğim de bu kadar. Tude benim mahsus yaptığımı anlayarak çok seviniyor. Ne zaman içimdeki şeytanın ucunu göstersem Tude beni çok seviyor. Onları geride bırakıp hızla olay yerinden uzaklaşıyoruz. Aklımın gerilere gitmesine gelince, işe yeni girdiğim sıralarda şirkette önemli bir idari görev yapan Metin'le öyle tanışmıştık. Benim kadar olmamakla birlikte o da yeniydi işte. Ama hemen yükselmişti. Sık sık iş değiştirmesi ve her yeni işine hızla yükselmesiyle ünlenecekti sonraları. Hırslı, kararlı, çalışkan ve uyumluydu. Bana ilgi duyuyordu. Yumuşak bakışları vardı. Sert ve otoriter olmaya çalıştığında sevimsiz oluyordu ama Allah'tan çok sürmüyordu bu. Konuşkandı, canlıydı, mizah duygusu vardı. Baş başa kaldığımızda çok eğlenceli olabiliyordu. En önemlisi benim için tam bir işkence olan gündeliğe ilişkin bir dolu vır zıvır, bir dolu ayrıntı, onun çok bilmişliği, iş bitiriciliği ve pratik çözümleme yöntemleriyle sorun olmaktan çıkıyordu. Kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştığım günlerde, zayıf günlerimde, solculuktan caymış, mücadeleden vazgeçmiş, arkadaşlarımla birlikte oturduğum evi bırakmış, bambaşka bir hayata geçiş yapıyordum. Yeni insanlara, yeni ilişkilere ihtiyacım vardı. Gösterdiği ilgiyi karşılıksız bırakmadım ben de. Tuhaf bir beraberlik olmaya başladı bizimkisi. Beraberlik bile denemezdi aslında. Bir beraberlik denemesiydi iki taraf içinde. Daha çok da onun içinmiş meğer. Bunu sonra anlayacaktım. Acemi ve gelişigüzel birkaç öpüşmeden öte geçmeyen bir yakınlık. Arzu uyandırmayan birkaç okşama. El ele seyredilen birkaç film. Benimle evlenmek istediğini anladığımda çok şaşırdım. Birbirimizi doğru dürüst tanımıyorduk bile. Tamam, zayıf bir dönemimdi ama sağ duyumu da hepten yitirmemiştim. Hem bilebildiğim kadarıyla evliye daha çok teşne olan her seferinde kız tarafıdır. Ona ne oluyordu? Evlilik konusunda büyük bir telaşı vardı. Anlam veremediğim bir telaşı. Sanki biri beni kapmasın diye acele ediyor. Filmlerde olduğu gibi Mısır'daki uzak adadan kalma büyük mirası kimselere kaptırmadan başımı bağlamak istiyordu. Evine gittim birkaç kez. İnce bir zevkle döşenmişti evi. Her şeyi vardı. Titiz ve derli topluydu. Çok iyi bir aşçıydı. Olağanüstü güzellikli yemekler hazırlıyordu. Zengin bir plak koleksiyonu, özellikle opera plakları ve 2-3 dilde sinema kitaplarından oluşan zengin bir kitaplığı vardı. Sabahlara kadar sinemadan ve müzikten, zaman zaman da edebiyattan konuşuyorduk. Yeryüzünde yaşamış bütün opera şarkıcılarının adlarını ezbere biliyor ve onlara ilişkin çok çeşitli ve eğlendirici öyküler anlatıyordu. Zaman onun yanında nasıl geçiyor hiç anlamıyordum. Politikadan hiç hoşlanmıyordu, benim de. Yaşadığım ağır deneyimlerden ötürü politikadan soğuduğum, kendimi her şeyin dışında büyük bir boşlukta hissettiğim ve kendime farklı bir uzay kurmak istediğim bir dönemdi. Bu yüzden işime geliyordu. Dışarıdan bakıldığında müstakbel bir karı koca adayından çok iyi anlaşan iki arkadaşa benziyorduk. Ama o ısrarla sevgililiği zorluyor, uygun bulduğu zamanlarda sütyenlerimin kopçalarını kurcalamak, eteklerimi belime toplayacak kadar bacaklarından yukarı çıkmak gibi pek de arkadaşlığa sığmayacak girişimlerde bulunuyordu. Doğrusu ben de pek ses çıkarmıyor, biraz da merakla bu ilişkinin sonunu bekliyordum. Yalnız bir yanı çok tuhaftı. Dışarı yemeğe çıktığımız kimi akşamlar farkına vardım ilkin, garsonlardan nefret ediyordu. Garsonlara yersiz yere kötü davranıyor, ufacık bir pürüzde derhal onlara köpek muamelesi yapmaya başlıyor, onlarla konuşurken durduk yerde sinirleniyor, yüz hatları geriliyor, neredeyse kendi yapılmış bir terbiyesizliği usulüne uygun, çok sinirlenmeden cezalandırılması gerekirmiş gibi öfkesini bastırarak konuşuyor. İş bahşiş vermeye geldi mi inanılmaz cimrilikler de yapıyor. Benim şaşkınlığım karşısında hiçbir inandırıcılığı olmayan uzun açıklamalarda bulunuyordu. Sık sık evine temizliğe gelen kadınlardan yakınmasına tanık olmuş. Sık sık o kadınların işi bırakıp kaçtıklarını duymuştum ama benim için her şey ancak bir keresinde evinde çalışan kadına nasıl davrandığını gördüğümde aydınlandı. İnce beğenili, uygar görünüşlü, opera ve sinema seven bu genç adam, kendinden aşağı sınıf insanlara karşı akıl dışı bir nefret duyuyordu. Nefretinde, öfkesinde ve onlara karşı davranışlarında bir burjuvadan çok zalim bir derebeyi havası vardı. Kendi hayatı içinde tam bir Ku Klux Klan'dı. İlk kez bu kadar yabancılaşarak izliyordum onu. Şaşkındım. Gördüklerime bir anlam veremiyordum. Araba park yerlerindeki kahyalar doğal düşmanlarıydı. Verdiği her kuruşu canından kopararak veriyordu sanki. Sokaktaki boyacılara ayakkabılarını boyatmak zorunda kaldığı acil durumlarda onlarla bile pazarlık etmeyi, 5 kuruş eksiğine iş yaptırmayı kâr biliyordu. En şık yerlerde, en zarif ödemelerde bulunan bu insan, böyle durumlarda akıl almaz küçük hesaplar yapıyor, tenezzül ettiği şeylerle gözümden düşüyordu. Bu nefretin kaynaklarını anlamaya çalışıyordum. Tamam demiyorum bizim gibi sokakta gördüğü her ağlayan sümüklü çocuğun eline 5 lira sıkıştırsın ama bu neredeyse vahşete yakın nefret de ne oluyordu? Kendini sınıfsal bir varlık olarak ancak onları ezerek duyabiliyordu. Her türlü sömürü hikayesini dünyanın doğal harikalarından biri gibi dinliyordu. Herkese inanılmaz akıllar veriyordu. Ucuz emek konusunda pazar günleri İstanbul çeşitli yerlerinde kurulan insan pazarlarına gidip gündelik işlerini yaptırmak için nasıl ucuza adam kapattığından başlıyordu. Uyanık ve işbilir dünyasının inceliklerini anlatmaya. Bulunduğumuz ortamlardaki insanların çoğu da biraz hayranlıkla dinliyordu anlattıklarını. Ben niye şaşıyordum ki? Ne de olsa bir iş dünyasıydı bu. Ben de para yapmaya, hayat değiştirmeye karar vermiştim. Ne umuyordum ki bunların arasında? Sosyalist devrim mi? Milli demokratik devrim mi? Tartışması mı? Her neyse, bütün bu olan bitenler sonunda benim yeniden politikayla ilgilenmemi sağladı. En azından beni kendime getirdi. İlkin ağır bir saldırı ve hiç yoktan çıkardığım bir kavgayla başladı. Tam bir bozguna uğramıştı. Sanki yanındaki kız casus çıkmıştı. Şaşkınlıktan doğru düz cevap bile veremez olmuş, dili tutulmuştu. Söylediklerimden kapıldığı dehşetle her an beni gizli örgüt üyesi bir bombacı sanabilirdi. Zeki biri olduğu için söylediklerimi ve itirazlarımı anlıyor, yaptığım göndermeleri kavruyordu. Yakaladığım bütün açıklarından ötürü panikteydi. Benim onu bu kadar görmüş olmamdan çok rahatsızdı. Kendini karşımda çırılçıplak hissediyordu. Sonunda bütün bunlar birkaç günlük küsliğe patladı ama o da ben de kendimize geldik. Bilmem barıştıktan sonraki ilk yemeğimizde garsona bol bahşiş bıraktığını söylememe gerek var mı? Günün birinde annesiyle tanıştırdı beni. Ben artık benimle evlenmekten vazgeçti diyordum. Tam o meşhum gece geldi aslında benim için biraz emrivaki oldu. Bir akşam yemeğine çağrılmıştım ve anlaşılan çaktırmadan annesine görücüyle çıkarılmıştım. Annesi çok gergin. O gece ait bir gerginlik değildi bu. Kadın tam bir yüksek trafo merkeziydi. Bulunduğu her ortamda herkesi gerim gerim geren kadınlar vardır. Bu kadınların bugüne kadar gördüğüm en başarılı örneğiydi. Bütün gece yüksek gerilim hattında oturmuşum ve her an yanlışlıkla 1000 voltluk çıplak bir tele dokunacakmışım gibi hissediyordum kendimi. Bu kadınların karşısında sürekli suçlu hissedersiniz kendinizi. Ne kadar çırpınsanız bu duygudan kurtaramazsınız. Ne yapsanız kendinizi onlara beğendiremezsiniz. Ne anlatırsanız anlatın üzerine sürekli bir itiraz ifadesini hazır bekleterek dinlerler sizi. Onların hoşuna gitmeyecek bir şey söylememek için siz de yok yere tutulur kalırsınız. Kendi gerginliklerini yayım yayarlar etrafa. Her şey yolundayken bile onların yanında havada hep bir yağmur sıkıntısı asılıdır. Kusur bulmakta üstlerine yoktur. Heves kırmakta da birebirdirler. Onların her dediklerini onaylamanız bile kesmez onları. Çünkü asıl istedikleri maraza çıkarmaktır. Boyun damarlarını şişire şişire, gözlerini aça aça, yüzleri pençe pençe kızararak, yırtılan bir sesle boğula boğula tartışmak isterler. Tartışmalarında da daha çok pazarlık etme havası vardır. Hiçbir şey olmadığı halde tanışmamızın daha ilk 10 dakikasında donuma kadar ıslanmıştım kadının gerginliğinden. Gece de bitmek bilmiyordu. Daha doğrusu bizimkinin hazırladığı ardı arkasına kesilmeyen tatlılar, tuzlular sayesinde bitmiyordu. Kadın bütün gece parmakları masada trompet çalarak her hareketimi izlemiş, her davranışımı en ufak ayrıntısına kadar didiklemişti. Bakışları yalnızca şimdi mi değil, bütün geçmişimi, mazimi, ruhumun bütün derinliklerini, aklımın en gizli saklı köşelerini okumaya çalışıyor. Densiz olmadan her şeyi sormak, terbiyesizlik etmeden her şeyimi öğrenmek istiyordu. Üstelik bütün bunları gerçekte benim evlenmeyi düşünmediğim bir adamın annesi olarak yapıyordu. Oğluna kız beğenmekten çok malına mülküne muhtemet beğenir gibiydi. Onlar ana oğul öyle yan yana otururlarken aslında ta başından beri anlamam gereken her şeyi birdenbire anladım. Büyük ölçüde birbirlerine benziyorlardı. Demek bile eksik kalır, ana oğul aynıydılar aslında. Ne salt bir fiziki benzerlik ne de bir davranış eda benzerliğiydi söz konusu olan. Daha doğrusu Metin'in annesine gerekmeyecek ölçüde benzerliğini keşfetmiş ve bundan çok rahatsız olmuştum. Annesi tam bir halayık döven, köle kırbaçlayan Osmanlı anasıydı. Belli ki o nefret annesinden geçmişti kendisine. Bütün o garsonlara, kahyalara, kapıcılara, boyacılara davranışlarında kendini anneye kanıtlama, annesinden kalan mirası nasıl sürdüreceğini anneye gösterme gayreti vardı. Annesinin yanında Metin de iyice geriliyor, neredeyse başka biri oluyordu. Yüz hatları, ifadesi, birçok davranışı şaşırtıcı ölçüde annesine benziyordu. Annesine benzeyerek sınıfını giyiniyordu sanki. Onunla özdeşleşmenin bir yolu olarak onun sınıf davranışlarını giyiniyordu. Gecenin ilerleyen kimi dakikalarında bu benzerlik öyle boyutlara vardı ki bir ailenin en mahrem kronolojisiyle karşı karşıya olduğum duygusuna kapıldım. 3 kız, 1 oğul, bütün mal mülk annenin elinde. Baba ölmüş, kadın çoktan adamı gömmüş. Allah bilir, adam yüksek gerilimden gitti herhalde. Elde avuçta ne varsa her şey kadının üzerine. Banka hesapları bile. Evlerin, dükkanların, arsaların, tapuları, çocuklar babadan kalma mirası da reddetmişler. Belki anaları öyle istemiş. Her şey analarına kalmış. Hatta gümüş çay kaşıkları bile. Bütün gece sofrada anlattı çeşitli markalardaki yemek takımları, Çin vazoları, bohemya porselenleri, gece boyu beni iyice serseme çeviren ayrıntı meraklısı biri olarak benim bile aklımda tutamadığım bir yığın mal mülk markadı. Kadının rızası olmadan kimse bir kuruşluk bile yatırım yapamıyor. Bir çöp bile alamıyor. Her şey onun onayından geçiyor. Tam bir Haseki Sultan havasında. Malları kolay yapmamışlar, öyle anlaşılıyor. Zaten sık sık da vurgulanıyor. Öyle kimseye kolayından kaptırmaya niyetleri de yok. Mallarına göz dikenler varsa ayaklarını denk alsınlar. Bir yanıyla her şey bunca çıplakken ben niye daha önce hiç anlamadım? Kendi dalgınlığımdan mı her şey böyle kapalı kaldı bana? Kimi gölgede kalan ama kendime sormayı da ertelediğim her şey birdenbire o gece aydınlandı. Ana ile oğul arasındaki benzerlik bir benzerlik olmaktan öte bir özdeşleşme ilişkisiydi. Evlenmekteki telaş da anlaşılır oldu benim için. İşin kötüsü kadın beni sevdi. Bütün o gergin gergin yaydığı kötü enerjiye rağmen bunu da anladım. Hem dişine uygun hem sınıfına yakışır. İyi bir aileden gelme, iki dil bilen, iyi eğitim görmüş, üniversite mezunu, geleceği olan, hoş, havalı bir genç kadın. Aksiliğim de kadının hoşuna gitmiş olsa gerek. Öyle analı bir oğlun hakkından yumuşak bir kadın gelemez. Bunu da hesaplamıştır. Ama benim için bütün oyun bitmişti. Niye Metin'le kardeş kardeş oturmaktan fazla öteye geçemediğimizde her ikimiz için de anlamış oldum. Ertesi akşam Metin'i bir içkiye çağırdım. Gönül koymuştum. Biraz sitem edecektim. Sonrasında ise arkadaş kalmaya niyetliydim ama galiba biraz aceleci davrandım. O annesinden falan konuşacağımızı sanmış olmalı. İlk sorum eşcinsel olduğunu niye benden sakladın? Oldu. İntikam olsun diye sormamıştım. Yalnızca kendimi kullanılmış hissediyordum. Enayi yerine konulmuştum. Duygularımla oynanmıştı. Gergin bir kadının karşısına görücüye çıkarılmıştım. Belli ki oğlunun eğilimlerine çoktan uyanmış olan kadın, kazasız belasız bir an önce oğlunun başını bağlamak niyetindeydi. Hiçbir hazırlık yapmadan girmiştim konuya. Yüzü tamamen boşaldı, kızardı, kekeledi. Metin, çok kırıldım dedim. Bir de üstüne üstlük annene görücüye çıkardın beni. Kadına karşı beni kullandın. Beni suç ortağı ettin kendine. Bir şey söylemiyordu sanırım. Uygun sözcükleri arıyordu. Sonra bir şey mi duydun dedi. Yoksa Beni de mi deniyorsun? Bak yeniden oyun oynamaya kalkışma sakın. Deniyorsan falan diye. Hiçbir kadın bir erkeğe böyle durduk yerde denemeye kalkmaz dedim. Ayrıca bir şey de duymadım. Yalnızca dün gece seninle anneni yan yana gördüm. Hepsi bu. Aynı insandan iki tane. Ucuz Freudçular gibi konuşuyor olmayayım ama maalesef senin hayatındaki özdeşleşme figürün annen. Her şey birdenbire aydınlandı. Daha önce de anlayabilirdim tabii ama bana yalan söylemiş olacağını hiç düşünmemiş olsam gerek. Banyondaki o mini mini cicili sabunlara bakarak bu çocuk homo galiba diye düşünce kadınlardan değilim. Bunu sen de bilmeliydin. Böyle bir şey olsa zaten saklamaz diye düşünmüş olmalı aklımın bir tarafı. Sense değil yalnızca saklamak bir de beni kullanmaya kalktın. Annene işte evlenebilecek bir kız diye beni kakalamaya çalıştın. Bak bunlar çok çirkin şeyler. Sana da bana da dostumuza da hiç yakışmıyor. Ben sana aşık değilim. Büyük bir yıkım da yaşamadım. Her zaman adını koyamadığım bir biçimde sevgiliden çok iyi arkadaş olabileceğimizi sezmiştim zaten. Bu yeni duruma alışmak benim için işten bile değil. Yalnızca kırıldım sana. Oyununu çok tehlikeli buldum. Düşün bir, sana karşı daha yoğun hisler geliştirebilirdim. Sana aşık olabilirdim. Bu yüzden acı çekebilirdim, hasar görebilirdim. Benim de duygularımla oynamaya hiç hakkın yoktu. Bu ahlaksızlıktı. Sen anneni mutlu edeceksin, üç kız kardeşine miras dengeni kuracaksın diye benim hayatımla oynamaya kalkışmam doğru değildi. Şimdi seni affediyorum ama sakın bir daha böyle yapma dedim. Kimseye yapma. Sonra kahve koymaya mutfağa gittim. Döndüğümde gitmişti. Hiçbir şey söylemeden çekip gitmişti. Çok mu ileri gittim, çok mu utandırdım acaba diye düşündüm. Yüzüne çarpmanın daha incelikli bir yolu bulunabilir miydi acaba bilmiyorum ama o da ateşle oynamıştı. Benim yerimde başka bir kadın olsa kim bilir neler yapardı. Metin sonra hayatına tamamen çekildi. İlkini iş değiştirdi. Sonra ev arkadaşımız bir daha hiç kaldığımız yerden sürmedi. Böyle olsun istemezdim ama galiba benim yanında utanıyor, suçluluk duyuyordu. Zaman zaman çok özledim onu. Yeni opera plakların var mı diye telefonlar açarak olan biteni olağanlaştırmaya çalışıyorduysam da atlatıyordu beni. Sonra herhalde kendi hayatını yaşamaya karar verdi. Daha açık bir eşcinsel yaşam seçti kendine. Sağda solda eşcinselliği konuşulur olmaya başladı. Zaman zaman bazı kadınlarla birlikte olduğunu da duyuyordum ama bunlar benim gibi ketenpereye getirilmek istenen keriz kadınlar değil, her şeyi baştan bilerek böyle bir ilişkiye gönüllü giren kadınlardı. Şartların eşit olduğu böyle durumlarda sonuçlara katlanmak daha kolay olabilir tabii. Bilmiyorum. Hoş herhangi bir ilişkide ne daha kolay ne daha zordur hala öğrenebilmiş değilim ya. Aldırmayın bana konuşuyorum işte. Kendi bünyesine uygun yaşamaya başlayınca çok daha hoş bir insan olmuş Metin. Benim dışındaki bütün eski arkadaşlarıyla görüşüyor tabii. Bu hep böyle olur zaten. Giderek kadınları iyice eksiltti hayatından. Genç ve yakışıklı bir sevgilisi oldu. Bu da hep böyle olur. Onunla uzun ve mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Söyledim ya, zaman zaman özlüyorum onu. Gündelik hayatın anlamsız labirentlerinde, eşyanın acımasız girdabında başım ne zaman sıkışsa onu arayasım gelir ama bir türlü elim varmıyor benim de. Bana ilişki bile denemeyecek o kısa beraberlikten küçük bir hastalık kaldı. Banyosunda mini mini cicili bicili sabunlar gördüğüm her erkekten kuşkulanma hastalığı. İşin kötüsü hiç yanılmıyorum. İşte o topuzu simli fileli kadını sinirle baş atışında, yüzüyle cama vuruşunda gördüğüm sınıf tavrı, Metin'le annesinin bütün varoluşlarını gördüğüm şeyle aynıydı. Tude'nin ne güzel araba kullanıyorsunuz Nermin ablacığım, tıpkı filmlerdeki gibi demesiyle birlikte ana vanadan bilinç akımı roman tekniğine bağlanmış olan çağrışım musluğu iyice açılmış bu sayfalardan uyandım. Arabamı özlemişim, direksiyonumu, tül gibi kavrayışımı, hadi bari Boğaz'a gidelim dedim Tude'ye. Neden bilmem daha dediğim an pişman olmuştum. Evimde yatağımda olmak, belki de saçma sapan bir hayali ağlamak geldi içimden. İçinde olmamış aşklar, yarım kalmış arkadaşlıklar, hayal kırıklıkları, uçmuş hülyalar, tavsamış umutlar olmayan, tamamen başkasının başından geçmiş bir hülyaya. Çoktan beridir kendi başımdan geçenleri ağlama yeteneğimi yitirdim. Ağlamak istediğim hep başkalarını düşünüyorum artık. Başkalarının başından geçen öyküleri düşünüyorum. Bazen aptal aptal oturup eski Türk filmlerine de burnumu çeke çeke ağladığım oluyor. Bakın bunu da şimdi buradan itiraf ediyorum. 11. ayrımın sonu, sayfa 132.